İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 5. dizin, sayfa 97. 6. kısım. Akdeniz kıyılarında topraklı deniz gibi köpürür. Çiçeğe durmuş turunç, portakal, limon bahçeleri de deniz gibi köpürür. Denizin üstünden ağır ağır yükselerek ışık doldurulmuşçasına şişerek göğe ağan ak bulutlar da köpürür. Mehmet'le Müslüm kendilerini derin bir yarın dibinde çakılların üstünde buldular. Daha sabaha epey bir süre vardı. Deniz kapkara, kıyıya her çarpışında toprağı sallayan bir uğultu, bir gümbürtüydü. Mehmet elini korkarak suya soktu, ılıktı. Öyle Toros pınarlarına benzemiyordu. Koskocaman, uçsuz bucaksız bir karanlık çalkalanıyordu. Ya da Mehmet'e öyle geliyordu. Şu anda karşısında karanlığın altında bütün ağırlığıyla dağlar çalkalanıyor, köpükleniyordu. Karanlıkta denizin üstünde yer yerde yıldızlar çakıyor sönüyor, çakıyor sönüyordu. Yaz aylarında Toros dağlarında, Düldül, Dibek dağlarında da böyle olur. Başı gözükmeyen doruklarda karanlığın içinde top top yıldızlar çakar sönerdi. Ve yıldızlar o doruktan bu doruğa durmadan akar dururlardı. Burada da gümbürtülü karanlık denize de bir uçtan bir uca yıldızlar akıp duruyordu. Mehmet'in burnuna şimdiye kadar hiç bilmediği bir koku da geldi. Tuzlu, bir tuhaf, acıca, insanı birazcık sevindiren bir kokuydu. Mehmet yorgunluktan, uykusuzluktan ölüyordu ya, uyumak istemiyordu. Müslüm yarın dibine kıvrılmış, çoktan uyumuştu. Mehmet imam cübbesini onun üstüne örttü ve belini yarın toprağına dayayıp dizlerini karnına çekti, düşünmeye koyuldu. Tabanları öylesine sızlıyordu ki öyle tatlı tatlı da düşünemiyordu. Bacakları, beli de ağrıyordu. Başında da bir uyuşma vardı. Arada bir kara Zeynep Hatun geliyordu gözlerinin önüne. Ardından kara yılanlar. Kara yılanlar yüzlerce telaş içinde uçarak çığlık çığlığa kaçışıyorlardı. Bir orman yangını görmüştü eskiden. Dağ gibi yalımlar ulu ağaçların üstüne sert esen poyraz yelinin altından yüklenirken ateşin önden hayvanlar canlarını dişlerine takmışlar. Sonsuz bir can telaşı içine kaçıp yangından canlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Uzun kuyruklu bir tilkinin kuyruğu tutuşmuş, o da kaçmayı bırakmış, orada yalımların önünde havaya sıçrayıp duruyordu. Yalımlar göz açıp kapayınca kadar onu içine almıştı. Üç yılan sonsuz bir devingenlikte uçarak gidiyorlar, çakallar, geyikler, sansarlar, sincaplar delirmişçesine kaçıyorlardı. Yanan ormandan çığlıklar, çatırtılar, derinliklerden de şu denize benzer karanlık gümbürtüler geliyor, toprağı sallıyordu. Yanan orman güzel kokuyordu. Ana Varza'nın kara yılanları da köylülerin jandarmaların önünden bir yangının önünden kaçar gibi kaçıyorlar, kendilerini Ceyhan suyuna atıyorlardı. Yüzbaşı İnce Mehmet yerine çok çok yılan öldürtmüş o gün. Orman yangını da öyleydi. Yüzlerce hayvan, en geride de yılanlar, arkalarından hızla akarak gelen yalımdan kaçıyorlar, önlerindeki akarsuya gelince kendilerini kapıp koyuveriyor, çağıldayarak akan suyla birlikte akıp gidiyorlardı. Çok uzaklarda öten bir kuşun sesi geliyordu. Ben ne yaptım da beni böyle karşıladı Zeynep Hatun, kesik keli köyü. Ben ne iyilik ettim ki bu insanlara? Bir yaşlı Abdi Ağa'yı, ardından da Ali Sefa Bey'i, şimdi Çiçekli Mahmut Ağa'yı. Ben bunları öldürünce ellerine ne geçti ki, köylüler ne kazandı? Şu uyuyan, şu sabi çocuk, şu Müslüm canını dişine takmış geliyor. Bir haftadır çekmediği kalmadı, anasından emdiği burnundan geldi. Acaba o İnce Mehmet dedikleri ben değil miyim? Öyle peygamber emsali, öyle ermiş, öyle yiğit, köroğlu, genç Osman, Hızır Aleyhisselam, Hazreti Ali gibi bir İnce Mehmet daha var da beni onunla mı karıştırıyorlar? Ben buradayım, şu Akdeniz'in kıyısında. Bir karınca, bir kelebek, bir serçe kadar küçücük. Yalnızım, kimsesizim. Ama İnce Mehmet adı dillere destan. Herkes onu seviyor. Hem öldürmek için bütün Çukurova atıyla, itiyle Akçasaz'daki İnce Mehmet'i yakalamaya, yüzbaşıya yardıma gidiyor, hem de Kesikkeli köyünde görünce. Bu ne iştir? Şu insanlıktaki ne acayip iştir ya Rabbim? Yakalansaydım yakaladık diye sevinecekler. O yakaladıkları beni kasabanın orta yerinde astıklarında da hepsi her yerden yas tutup ağıtlar yakacaklardı. Derin düşüncelere daldı. Uğur böcekleri geldi gözlerinin önüne. Eline kolan uğur böceklerine ''Uç, uç tellice böcek, sana papuç alacağım, sana şal var, sana fistan alacağım. Uç, uç tellice böcek, sana dünyayı vereceğim, sana nar çiçeği, boynu bükük, mor menekşe takacağım. Uç, uç tellice böcek.'' Ben ne yaptım ki de? Beni ne sanıyorlar? Kuzgun belinin de parasını bir hırsız gibi çaldım. Ben hiçbir işe yaramaz babam İbrahim gibi eline ver ağzındaki lokmayı al dedikleri bir kişiyim. İyi ki bıraktım şu eşkıyalığı, burada şu denizin kıyısında, Akyalı köyünde, Abdülselam hocanın yanında, bu kutsal adamın koltuğu altında, Hürü anamda, Seyran'da evimde, rahat, etliye, sütlüye karışmadan. Ben böyle yaratılmış, yumuşacık, içinde kimseye karşı, haççıyı öldüren yüzbaşıya karşı kim bile gütmeyen birisiyim. Ben yalnız böyle değilim ki, bütün köylüler, dağlılar, çukurovalılar böyle. Biz hepimiz yumuşak boyun eğen, yüzünün üstüne bas, ez, kul köle eyle, 10 yıl askerlik yaptır, öldür, zulüm et, devisini yüz ırzına geç, ses çıkarmayan bir tuhaf insanlar, yaratıklarız. Acı bir çiçek kokusu geldi az ileriden, sağ yandan. Mehmet bu kokuyu çok iyi biliyordu. Koku deniz kokusuna karışmış geliyordu ya, su püreni kokusu olduğunu anladı. Bu yakınlarda bir sel yatağı olmalıydı. Su püreni akarsu kıyılarında büyük pınarların yörelerinde biterdi. Öyle keskin kokardı ki dağlarda insan onun kokusunu çok uzaklardan bile alabilirdi. Ayağa kalktı, burun delikleri açılmış, şavullayarak çakıl taşlarının üstünden kokuya doğru yürüdü. Burnu pürenin kokusunu almış onu doğru pürenliğin üstüne götürüyordu. Biraz yürüyünce kuru bir sel yatağına geldiğini anladı. Bacaklarına bir takım otlar değiyordu. Eğildi, bitkilerin üstünde elini gezdirdi. Burnuna götürdü, elini kokladı. Bu bitkilerin içinde püren yoktu. Yere eğildi, araştırmasını sürdürdü. Epey bir süre elini bitkilerin üstünde gezdirdi. Sel yatağının kuytusunda bir top püren çalısını bulunca sevincinden neredeyse kanat takacak uçacaktı. Çalının yanına çöktü. Pürenler bir ot gibi yumuşacık tazeydi. Deniz kıyısından dolayı olacak, belki de Çukurova baharından dolayı pürenler keskin kokuyorlardı. Burnunu pürenin içine soktu, uzun uzun kokladı. O kokladıkça bacaklarının sızısı, bütün bedenindeki yorgunluk, içindeki karamsarlık akıp gidiyor, yerini güvene, bir sevince bırakıyordu. Şimdi şurada şu karanlığın içinde, bu hiç bilmediği yoğun karanlığın, dalgalanan, dünyayı sallayan gümbürtünün yanında, yalnızlığın ortasında, yabancılığın tedirginliğinde, sel yatağında bulduğu su püreninin yanında, onu eğilip eğilip koklayarak kendine geliyor, yalnızlığını, yabancılığını unutup gidiyordu. Şu Abdülselam Hoca kimdi, neydi? Ferhat Hoca'nın çok yakın arkadaşı olduğuna göre ona benziyordu, belki de bir parça. Ne bir parçası, tıpkı onun gibi bir adamdı. Tıpkı onun gibi gülüyor, onun gibi dünyayı yıkarcasına öfkeleniyordu. Tıpkı onun gibi yürekli, kendisini düşünmeden ateşin içine atan birisiydi. Tıpkı onun gibi. Hocalara güven olmaz ya, Ferhat Hoca gibi birisi değil de, ihbarcı, korkak, iki yüzlü biri ise. Bana bir kötülük yaparsa Abdülselam Hoca, Müslüm var diye sevindi Mehmet. Müslüm onu yaşatmaz. Püreni bir daha kokladıktan, eli yüzü bütün bedeni püren kokusuna kestikten sonra Müslüm'ün yanına döndü. Başucuna çakılların üstüne sırtını yara verdi, oturdu. Çocuk derin uykulara dalmış, sanki soluk almadan ölü gibi uyuyordu. Sağlıklı insanlar işte böyle uyurlar diye düşündü Mehmet. Böyle bebecikler gibi sessiz uyurlar. Hürü ana o yaşında bunun gibi sessiz uyuyordu. Böyle telaşsız, sessiz, en küçük horultu ses çıkarmadan uyunan uykulara köylüler günahsız uyku diyorlardı. Birden dağların başının ağardığını gördü Mehmet. Deniz önünde sonsuza dek süt beyaz serilmişti. Gün batıda apak bir bulut kümesi ovanın üstüne yığılmış sallanıp duruyordu. Martılar, apak sarı gagalı kuşlar denizin üstüne bir iniyor bir kalkıyorlardı. İnceden çok hafif bir yel esiyor, Mehmet'i sevinçten uçuruyordu. Ayağa kalktı, doğuya, dağlara döndü. Dağların başı ak bir çizgideydi. Çizgi göğe doğru genişliyor, dağın başındaki sırmalanmış bulutlar bir turuncuya kesiyor, bir kırmızı, pembe, mor oluyor, bir demircinin köresindeki köze benziyordu. Çok uzaktaki bir dağın doruğuna da gün vurmuştu. Bu denize mavi demişlerdi diye düşündü. Bir süt beyazlık bulutlar gibi kabararak sonsuza kadar gidiyor, kıyılar buğulanıyordu usuldan. Deniz o geceki ağırlığını dünyanın üstüne dağ gibi çöktüğü, sallandıkça dünyayı, gökyüzünü yıldızlarla birlikte çalkaladığı halini yitirmişti. Dün gece dalgalanan bin yıllık bir karanlık gibiydi. Kıyıya uzun aralıklarla büyük dalgalar ağır ağır geliyor, çakıl taşlarına seriliyor, ardından da yavaş yavaş köpüklerini söndürerek dönüyordu. Mehmet baktı ki deniz gittikçe, ortalık ağardıkça mavileşiyor, dalgalar da daha büyüyor, sıklaşıyor, kabarıyor. Gün batıdaki üst üste yığılmış bulutlar da kabarıyor, şişiyor, göğe doğru büyüyerek, ağararak yükseliyor. Gün doğunca deniz, toprak, dağlar, ova birden değişiverdi. Dünya artık öteki dünya, deniz artık öteki deniz değildi, her şey uyanıyordu. Martılar bir telaşla denizin üstüne inip kalkıyorlardı. Mavinin üstüne ta ötelere kadar bir ipilti çökmüş Mehmet'in gözlerini alıyordu. Hemen yandaki pürenli sel yatağına koştu. Dere baştan sona kadar pürenlikti. Gün vurunca pürenler daha keskin, daha ağır kokuyordu. Denizde de daha başka kokuyordu. İnceden de bir toprak kokusu geliyordu dağlardan reçine kokusuna karışmış. Güneş kızdırdıkça reçine kokusu daha belirginleşiyordu. Neden sonra Müslüm doğruldu, uyanmaya, nerede olduğunu anlamaya çalışıyor, gözlerini ovuşturarak yöreye bakıyor, bir şey anlamamış olacak ki gözlerini ovuşturup bakıyordu. ''Deniz kıyısındayız Müslüm'' diye güldü Mehmet, ''sen getirdin bizi buraya.'' Müslüm üstündeki cübbeyi fırlatıp yana attıktan sonra ayağa kalktı. ''Buraya mı gelmişiz, burası neresi ki?'' diyerek denizin kıyısına gitti. Çakıl taşlarının üstüne diz çöküp denizden avuçlarıyla aldığı suyla bir iyice ova ova yüzünü yıkadı. ''Sen hiç uyumadın mı?'' Uyumadım dedi Mehmet, uyuyamazdım. Denizi merak ettim. Dün gece bir karanlık gümbürtü üstüme geliyordu. Deniz adamı ilk görüşte çok korkudur dedi Müslüm, çok bilmiş. Gündüz olsun gece olsun insan denizi ilk olaraktan görünce yüreğine bir korku, bir yalnızlık, çaresizlik, yabancılık, kimsesizlik çöker. Hele Müslüm. Beni alaya alma Mehmet Ağam, ben daha çocuktum eskiden. Bu denizin kıyısında kuzu güderdim. İlk olaraktan denizi görünce içim ürperdi. Sonra alıştım ya, bundan sonra da ne zaman denizin yanına gelsem içimden hep ağlamak gelirdi. Şimdi sen yanımda olmasaydın gene ağlardım ben burada tek başıma. Doğru bre Müslüm dedi Mehmet. Senin bu dediklerin benim de içimden ağlamak geldi gün doğunca. Şunu görünce... Bir de Düldül Dağı'nın karşısında böyle olmuştum. Bir ikindi üstü Düldül Dağı karşıma çıkınca. Ben acıktım dedi Müslüm. Bu deniz kıyıları bir de beni çok acıktırır. Buralarda su var mı? Şu ilerideki dereye baktın mı? Baktım dedi Mehmet. Kuru dere o. Susuz yiyelim. Belindeki azık çıkınını çözdü. Yere sermişken geri kapadı. Beline kuşandı. Yarın üstüne çıktı. Yöreye uzun uzun baktı. Öğleye kadar yemezsek ölmeyiz ya dedi. Yardan aşağı indi. Ölmeyiz dedi Mehmet. Bu pembe yanaklı, cin gibi akıllı, yürekli çocuğa bakmaya doyamıyordu. Keşke böyle bir kardeşim olsaydı diye düşündü. Ama bu çocuk şimdi kardeşimden de, anamdan da, babamdan da bana yakın diye düzeltti düşüncesini. Hürri Anacık'tan da yakın diyecekti, ödü koptu. Ya Hürri Anacık onun böyle düşündüğünü bir sezecek olursa dünyayı başına yıkardı. Yanına gelip durmuş ona bir şeyler söylemeye hazırlanan Müslüm'ü kucakladı, sıktı. ''Benim küçük yürekli, cefakar, dünya akıllısı yiğit kardeşim'' dedi. O iğne ucu gibi çelik ışıltı geldi gözlerine, bir nokta gibi çakıldı kaldı. Başında da o sarı ışıltılar savrularak dönmeye başladı. ''Sen eşkıya olmayacaksın'' dedi. Müslüm'ün gördüğü bu sevgiden dolayı gözleri yaş içinde kalmış, içi kabarmıştı. ''Benim evimin yanında sana da bir ev alacağım.'' ''Alacağım'' derken utanmış, kuzgun belinin hırsızlık paralarıyla mı diye de düşünmüştü. ''Olsun varsın, olsun. Aldırma.'' dedi kendi kendine. ''Müslüm eşkıya olmasın da, Müslüm benim yanımda kalsın da.'' ''Öyle işte.'' dedi Mehmet. ''Şimdi ne yapacağız?'' ''Şimdi sen şu kocaman suyun yanında işte şurada tek başına kalacaksın. İstersen de denize bakacak, hüngür hüngür ağlayacaksın. İmam cübbeni de üstüne giyecek, benim silahımı da senin silahın da altına saklayacaksın. Seni bir gören olursa da ben bu denizin bekçisiyim, bu dünyanın denizlerin hepsini de ben beklerim.'' diyeceksin. ''Benim adıma deryalar bekçisi İnce Mehmet derler.'' diyeceksin. ''Şimdi ben Abdülselam Hoca'nın köyünün yolunu düzelttim. Köyün camisinin minaresinin ucunu gördüm. Şimdi oraya gidiyorum. Abdülselam Hoca'ya böyle böyle diyerek ben şu kağıdı ona vereceğim.'' ''Bu kağıdı mı?'' Müslüman elindeki kağıdı uzattı. Mehmet elindeki kağıdı evirdi çevirdi, önüne arkasına baktı. ''Bu kağıtta hiç yazı yok ki.'' dedi. ''Bir tek bir tuhaf kökü havada başı yerde bir ağaç resmi var.'' Müslüm kağıdı onun elinden aldı, tersine çevirdi. ''Bak Mehmet Ağa'' diye güldü. ''Böyle çevirirsen kökü yerde olur.'' Mehmet kağıdı onun elinden yeniden aldı, baktı baktı. ''Bunun kökü havada. Nasıl tutarsan tut gene de bu ağacın kökü havada.'' Aralarında sert bir tartışma başladı. Sonunda Müslüm bıktı. ''Varsın kökü havada olsun.'' dedi. Kesti attı. Mehmet, ''Kökü havada olmayan bu ağaçla ne demek ister ki Ferhat Hoca? İlle de kökü havada olmalı.'' ''Onun orasına ben karışmam. Herhalde bir bildikleri, herhalde aralarında bir tılsımları var.'' ''Tılsımları var.'' dedi Mehmet. ''Yılanların da hepsini öldürmüşler. Deve dikenlikteki bir tek yılan koymamışlar. Hepsini kırmışlar. Yüzbaşıyla köylüler, duydun ya.'' Müslüm içini çekti. ''Kırmışlar, yılan kalmamış.'' dedi. Çukurova'da. Oysaki kara yılanlar Çukurova'nın yakışığı, uğuruydu, bereketiydi. Ben gidiyorum. Abdüselam Hoca'ya sana bir molla geliyor ki diyeceğim. Molla derim sana. Nah cübbesi bu kadar. Burada da yılan var mı Müslüm? Var dedi çocuk. Ararsan bir sarı çiyan, bir kırk ayak bulursun eğlenmek için. Sağlıcakla kal, ben hemen gider geriye dönerim. Yarı koşarak çıktı, sel yatağına girince gözden yitti. O gözden yitince Mehmet de yarın dibine çöküp denize gözlerini dikti. Uzaklarda yelkenleri şişmiş büyük bir yelkenli süzülüyordu. Müslüm gittiği yerden ikindi üstü döndü. Mehmet oturduğu yerden hiç kıpırdamamış, gözlerini denize dikmiş öyle kala kalmıştı. Müslüm'ü görünce irkilerek ayağa fırladı. Müslüm dedi yüzü allak bullak, insan bu denizin karşısında küçülüyor küçülüyor, iğne ucu kadar bir şey kalıyor. Denizi ilk görünce hep böyle olur dedi Müslüm. Dağı görünce de öyle oluyor. Ben onu bilmiyorum dedi Müslüm, ben dağda büyüdüm. Bu çaba, bu kavga, bu kaçıp kovalama niye ki insan bir iğne ucu kadar kalınca? Onun orasını bilmem dedi Müslüm. Eğer Abdüselam Hoca'dan biraz sorup sual edersen selamı var. O ağaç neymiş sen biliyor musun? Neymiş? Kökü gökte, dalları yerdeymiş. Abdüselam Hoca kağıdı alınca ben bir iyice baktım kağıda. Hoca kağıdı kökü gökte, dalları yerde tuttu. Ne demekmiş o ağaç? Hoca bana okudu. O mektupta Ferhat Hoca diyormuş ki bu gelen öyle bir adamdır ki benim canımdan ileridir. Senin de canından ileri olacak. Yer yarılmadan, dünya tersine dönmeden, dağlar doruklarının üstüne oturmadan, ağaçlar kökü göklerde bitmeden, hiçbir surette bu gelen konuğun kılına, o Çukurova dedikleri yerde kimse dokunamayacaktır. O ne isterse onun her isteği yerine getirile, tamam mı? Tamam dedi Mehmet. Karanlık kavuşuncaya kadar burada bekleyecek. Karanlıkta gideceğiz Abdüselam Hoca'nın evine. Ben acımdan öldüm. Ben karnımı balla börekle bir iyice doyurdum. Nasıl bir adam hocam? Uzun boylu, güleç yüzlü, incecik, yakışıklı bir adam. Senin gibi sırtında öyle haldır uldur cübbesi de yok. Tıpkı tıpkı Ferhat Hoca'ya benziyor. Bir elmayı ikiye bölmüşler. Bir yarısı Ferhat Hoca, öteki yarısı da Abdüselam Hoca. Bunlar kardeş olmayalar. Eski arkadaşlar birbirlerine çok benzerler. Ben sana hiç benziyor muyum? Hele dur, biraz daha eskiyelim. Biz de birbirimize benzeriz. Keşke diye onun yüzüne hayranlıkla baktı Müslüm. Keşke ben de sana öyle benzesem. Karanlığa kadar burada beklemeyelim. Haydi dışarıya çıkalım da dolaşalım. Senin cübben var, birisiyle karşılaşırsak. Sen hocasın, bir şey olmaz. Olmaz dedi Mehmet. Yardan yukarıya çıktılar. Gavur dağları ovanın tam ucundan denizden yükselir gibi birden yükseliyordu. Dağın eteğine yakın bir yerde ovanın üstüne büyük bir yapı yükseliyordu. Sol yanda da portakal, turunç, limon bahçeleri. Yönlerini bahçelere döndüler. Toprak ağzına kadar pampal dedikleri kır laleleriyle dolmuştu. Pampallar renk renk üst üste serilmişlerdi düz ovaya. Çiçeklerin üstünde inip kalkan, havada dalga dalga esen çavan, yüzlerce bir çalın üstüne konan, bir sel gibi akan, uzak gökte burgaçlanan, dönen savrulan kelebekler ılık güneşte ışık içinde kalmışlardı. Karşıda apak çiçekleri açmış, hiç yapraksız bir bulut gibi pampallı düzlüğe çökmüş ulu bir ağaç durmadan ışık değiştiriyor, bir ak renkten başka bir ak renge, bir ışıktan başka bir ışığa giriyor, sert, yumuşak yansımaları ışığı usturalıyor, uzatıyor, tane tane ediyor, ipiltiye boğuyordu. Ağaca yaklaştıkça ağaç uğulduyordu, biraz daha yaklaştıkça ağacın uğultusu daha da büyüyordu. Uğulduyor Müslüm dedi Mehmet, ben hiç böyle uğuldayan bir ağaç görmedim. Bin kovanlık arıyı bir araya getirmişsin gibi uğulduyor. Hani bir yer var, delik taşın doruğu. Oradaki kovukta kovuk bir mağara gibidir. Kayalara oyulmuş, işte oraya yaklaşırken de kayalar böyle uğuldar. Doruktan oradan ta aşağılara kadar bir sel yatağından bal akmıştır. Tekmil böcekler o bala çokuşur. Kuşlar, öteki bal seven hayvanlar. O yarıya hiçbir insan yaklaşamaz. Yaklaşanlara da arılar tepeden tırnağa sıvanır, kıpırdatmaz ederler. Bilmeden arı kovuğunun önünden geçenler canlarını zor kurtarırlar. Ben öyle çok arı kovuğu biliyorum dedi Müslüm. O kovukların balını yersen deli gibi olur, göklere uçar, göklerde yüzersin. Biliyorum, ben de yüzdüm dedi Mehmet. Ne fayda diye üzüldü Müslüm. Sen bundan sonra dağları göremeyecek, o baldan yiyip de uçamayacaksın. Sen bana getirirsin diye güldü Mehmet. Kardeşim, yoldaşım Müslüm ne güne duruyor? Sana o baldan çok bal getiririm diye sevindi Müslüm. O baldan Abdüselam Hoca'ya da verirsin. Çok getiririm. İyi bir adama benziyor. O da uçsun fıkara. Uçsun anasını satayım bre Müslüm diye onun omuzuna vurdu Mehmet. O iyi bir adama benziyor. Uçsun varsın fıkara. Yesin balı. Yesin balı. Karnı şişsin de şu gavur dağının doruğuna konsun. Güneşin doğduğu yere. Uğuldayan ağacın 10 adım yakınına kadar geldiler, durdular. Tepeden tırnağa şıkırdım gibi çiçek açmış ağaca arılar çokuşmuşlar. Binlerce titreyen kanattan kıvılcımlanan keskin mavi, pembe, kırmızı ipilti yöreye saçılıyor, yağıyordu. Ağaca uzun bir süre bakamadılar, gözleri kamaştı. Bu kadar çok mavi, kırmızı, yeşil binbir renkle çakan, irili ufaklı çeşit çeşit arıyı Mehmet hiçbir yerde görmemişti. "Abo!" dedi Müslüm. "Yer gök bütün dünya arıya kesmiş." "Arıya kesmiş," dedi Mehmet. O da Müslüm kadar şaşırmıştı. Bir de inceden arı kokularına karışmış çiçek kokusu geliyordu. Yel belli belirsiz efiledikçe başları dönüyordu. Bu çiçekten köpürmüş ağacı 3 kere dolandıktan sonra portakal bahçelerine vardılar. Ovayı doldurmuş portakal, limon, turunç ağaçları da tepeden tırnağa çiçeğe durmuş, apak köpürmüştü. Ve arıların uğultusu. Çiçeklerin kokusu dalga dalga yüzlerine vuruyor, onları kaya balı yemiş gibi esrikleştiriyor, göklere uçuruyordu. "Bal yemiş gibiyim," dedi Müslüm mest olmuş. "Çok da arı var. Arılar da kokuyor." "Kokuyor," dedi Mehmet. Ve bahçelerin ortasına, ılık toprağın üstüne oturdular. Oturur oturmaz Mehmet'in elinin üstüne bir kırmızı kara benekli uğur böceği geldi kondu. "Bak bak bak," diye sevindi Mehmet. "Bak uğur böceği. Beni geliyor geliyor buluyorlar bu sefer. Uç uç tellice böcek, sana pabuç alacağım. Uç uç." İkisi iki yerden sesleniyorlardı. "Uç uç." Tellice böcek Mehmet'in eli üstünde açılmış kanadıyla bir süre bekledi. Sonra da uçtu gitti. Böcek uçunca sevinçlerinden havaya sıçrayıp arkasından el çırptılar. Böcek gitti ilerideki turuncun çiçeğine kondu. Çiçeğin içinde de yitti. Ilık toprakta biraz oturduktan sonra yerlerinde fazla duramadılar. Ayağa kalktılar. Sık bir orman gibi bitmiş ağaçların arasında dolaşmaya başladılar. Yeşil bir yılanla karşılaştılar. Yılan bir pınar kıyısında bitmiş taze yeşil bir ot yeşilliğindeydi. Başını kaldırdı, onlara baktı. Ardından da ağırca aktı gitti. Taklaklayarak çiftleşen kaplumbağalar gördüler. Bir kaplumbağa ötekinin sırtına binmiş, gözleri dışarıya pörtlemiş, soluyuşu ta uzaklardan duyularak altındaki dişiyi iteliyordu ileriye doğru. Bir tilki şaşkınlıkla onlara baktı, uzun kırmızı kuyruğunu savurdu, aldı yatırdı. Gün batarken martı sesleri geldi denizden. Uzak göklerde kuşlar dönüyordu alacakaranlığın üstünde, ışık içinde kalmışlar. Karanlık çökünce köpürmüş bahçelerden ayrıldılar. İkisi de tepeden tırnağa limon, turunç, portakal çiçeği kokuyorlardı keskin. Mehmet mutlu. "Kokuyorum, başım dönüyor, uçuyorum," dedi. "Keşke," içini çekti. "Keşke Seyran da Hürü Ana da burada olsa," diyecekti, diyemedi. Müslüm de içini çekerek "Keşke," dedi. "Ne keşkesi?" "Keşke Seyran da burada olsaydı, o da bizim gibi turunç çiçeği koksaydı." "Koksaydı," dedi Mehmet, sesi hüzün doluydu. Abdülselam Hoca onları evin avlu kapısında karşıladı. Çoktandır gözleri yolda onları bekliyordu. "Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, başım gözüm üstüne geldiniz. İnce Mehmet evladım, bizim Ferhat'ın mektubunu alınca derecesi sevindim. Demek dünya gözüyle İnce Mehmet'i görmek bize de nasip olacakmış." Yukarı kata çıkan merdiven tahtaydı, bastıkça gıcırdıyordu. Bir salonun orta yerine çıktılar. Yukarıda 6 tane büyük oda vardı. Molla'nın beyaz başörtülü karısı, 2 kızı, 1 oğlu onları merdiven başında bekliyorlardı. "Hoş geldiniz," dediler. Salonda karpuzu büyük 3 lamba yanıyordu. Sedire buyur ettiler. Biraz dinlendikten sonra Abdülselam Hoca, "Hamamlık yanıyor," dedi. "Hemen yıkanın, sonra da yemek. Müslüm, seni aşağıdakine götürsün kardeşin." Kızlardan birisi hocanın oğlunun eline bir çamaşır bohçası verdi. Delikanlı elinde bohça, "Buyur kardeş," dedi. Ona merdivenleri gösterdi. Mehmet de ayağa kalktı. O kalkınca onun da önüne Abdülselam Hoca düştü. Hamamlıkta bir mum yanıyor, bir mermer tekne ağzına kadar suyla doldurulmuş bekliyordu. Teknenin yanındaki mermer çanağın içinde de pembe büyük bir kalın sabun duruyordu. Mehmet küçük tahta iskemleye oturdu, sıcak suyu dökündü. Bir yandan kokulu sabunla sabunlanıyor, öbür yandan gümüş hamam tasıyla üstüne su dökünüyordu, kendinden geçmiş. Uzun yıllardan bu yana böyle sıcacık bir suyla, böyle mermer bir hamamlıkta, böyle kokulu köpürgen sabunlarla yıkanmamıştı. Öylesine uzun yıkandı ki açlığını, Müslüm'ü, Abdülselam Hoca'yı unuttu gitti. Hoca dışarıdan boyuna öksürüyor, o duymuyor, duysa da üstüne alınmıyordu. Neden sonra Müslüm Mehmet'in kapısını vurdu usulcana. "Mehmet ağam, Mehmet ağam," dedi. "Ne oldu sana, merak ettik." Mehmet bu ses üstüne kendine geldi. Gevşemiş, yarı uykuda, yarı uyanık, yarı düşte gibiydi, ayağa kalktı. "Hemen kurunup giyiniyorum." Mis kokulu havlular yumuşacıktı. Mehmet kurulanmaya doyamıyordu. Ömründe bu havlular kadar yumuşak bir şeyi de hiç ellememişti. Tavşan tüylerinden de yumuşak. Ev alır almaz daha eve yerleşmeden ilk alacağı öteberi bu havlular olacaktı. Bir yer masasının üstüne konmuş kalaylı bakır sininin üstündeki tüten yemekler onu bekliyordu. Ortada tepeleme pirinç pilavı, onun yanında av etlerinden sövüşler, tavuk yahnisi, içli köfte. Daha neler neler. Abdüselam Hoca'nın karısı kızları sofrayı donatmışlardı ki kuş sütü eksik. Hoca duasını okudu, oğlu da gelmiş yanına çökmüştü. Başladılar. Yağlı pilav, av etleri, içli köfte. Mehmet ömründe hiç böylesine lezzetli yemek yememişti. Acaba çok açtı da ona mı böyle geliyordu? Yok diye düşündü, yemekler insan tok olsa da çok lezzetli. Müslüm yumulmuş, gözleri de fal taşı gibi açılmış atıştırıyordu. Yemek yemeleri çok uzun sürdü. Yemeğin arkasından bal, kaymak, ceviz içi geldi sofraya. Apak petekli bir baldı sofraya gelen ve limon çiçeği kokuyordu. Mehmet ilk lokmayı ağzına atar atmaz bütün bedenini bir limon çiçeği kokusu sardı. Sanki köpürmüş çiçekli büyük bir limon bahçesini, dünyasını, bir ova limon çiçeğini yutmuştu. Her lokmayı ağzına atışta çiçekten köpürmüş bir limon bahçesinin tekmil kokuları damarlarında dolaşıyordu. Yemek bittikten sonra kahveler geldi. Kahve kokusu da ortalığı aldı. Limon çiçekleri kokusuna karıştı. Kahve içtikten sonra her yer taş, toprak, ulu deniz, insan, ağaç, yaprak, çiçek hep limon kokuyor hocam dedi Mehmet biraz sıkılgan. Ben de şaşırdım buraya ilk geldiğimde. Her an bir yerlerden güzel, keskin bir koku gelir insanın burnuna. Bir bakmışsın ay dolunayken ortalık deniz kokuyor. Bir bakmışsın akşamüstü dağlardan kekik, yar, buz kokularına karışmış çam kokusu geliyor. Baharda limon, yazın sapsarı buğday kokar Çukurova. Çok acı ekin kokar ortalık ekinler biçilirken. Bir de yağmursa onları toprak kokar. Çukurova insanı deli divane eden, bu toprakta doğan, buraya yerleşen bir daha dünyanın başka hiçbir yerinde yaşayamaz. Yaşamaya mecbur kalırsa da ölür diye karşılık verdi hoca. Ben şimdi limon çiçeği kokuyorum hocam. O kadar yıkandım daha kokuyorum. Buraya gelirken portakalların içindeydik. Ben de tepeden tırnağa limon kokuyorum dedi Müslüm. İlk gelişte hep böyle olur. Haydi siz şimdi yatın. Çok yorgunsunuz. Yarın uzun uzun konuşuruz. Mehmet sağ ol hocam ellerinden öperim. Ama ne kadar çok Ferhat Hoca'ya benziyorsun sen. Şu uzun parmakların olmasa ben bile seni Ferhat Hoca'dan ayıramazdım diyerek ona hayretle bakıyordu. Abdülselam Hoca sakalını sıvazlayarak güldü. Siz kardeş misiniz? Hoca karşılık vermedi gene güldü. O da kapısını açtı. Yarın konuşuruz dedi. Bol bol vaktimiz var çok konuşuruz. Işıkta uyuyamazsan başucundaki lambayı üfle. Allah rahatlık versin. Sağ ol hocam. Mehmet şimdiye kadar böyle sakız gibi mis kokulu bir yatağa da girmemişti. Müslüm. Buyur Mehmet ağam. Yatak da kokuyor. Soyundu, lambayı üfledi, yatağa girdi ve uyudu. Sabahleyin çok geç ancak gün kuşluk olduktan sonradır ki uyandı. Abdesthaneye koştu. Yüzünü yudu, geldi, giyindi. Uzun uzun aynaya baktı. Aynadan korktu, başını hemen çevirdi. Müslüm çoktan uyanmış, sedirde hocayla karşılıklı oturmuşlar, konuşuyorlar, onu bekliyorlardı. Onu gülerek karşıladılar. Kusura bakma hocam, başıma hiç böyle bir iş gelmedi şimdiye kadar. Bu yaşıma geldim, kuşluk vaktine hiç kalmadım, kusuruma bakma. Sofraya oturdular. Öyle zengin bir sofraydı ki Abdülselam hocanın sofrası, bal kaymak, daha kabarcıkları üstünde tereyağı, tüten, süt, türlü türlü peynirler, ekmekler, yufkalar. Mehmet ağır ağır tadını çıkararak yapıyordu kahvaltısını. Ekmeğinin üstüne önce yeni yayıktan çıkmış tereyağını, onun ardından da balı koyuyor, güzel bir dürüm yapıyor, alttan damlatmadan ısırarak yarı kapalı gözlerle yüzünde en güzel mutlulukların ışıltısı yiyordu. Abdülselam Hoca da onun böyle mest, mutlu haline bakıyor, seviniyordu. Mehmet neden sonra kahvaltısını bitirince Abdülselam Hoca, ''Mehmet yavrum'' dedi, ''şimdi az sonra berber gelecek, sakalların çok uzamış, seni tıraş edecek. Burada herkes seni benim yeğenim biliyor. Sen hiç konuşma bu hususta. Sanırım ki konuşkan bir insan da değilsindir. Korkma, bizim oğlanın giyitleri sana olur, onları giy. Tıraş olduktan sonra kasabaya alışverişe gideceğiz.'' ''Ben de gelecek miyim Abdülselam Hoca efendi?'' diye sordu Müslüm. ''Sen de geleceksin'' dedi hoca, Mehmet'e döndü. ''Silahlarınızı muhkem, bozulmaz, rutubet almaz, karıncalanmaz bir yere koydum yağlayarak. Ne zaman bir gerekli olursa...'' ''Allah gerek etmez inşallah.'' ''İnşallah'' dedi hoca. ''İnşallah ya, hiç belli olmaz, dünyadır bu.'' ''Dünyadır bu.'' diye Mehmet boynunu büktü. ''Şimdi insek kasabaya, ben bu İnce Mehmet'tir desem, bin tane de şahit göstersem kimseyi inandıramam. İyi ki sen İnce Mehmet'e hiç benzemiyorsun.'' Benzemiyorum hocam. Kimsecikler inanmıyor benim ince Mehmetliğime. Kahvaltı daha bitmeden büyük deri çantası elinde berber tasıyla berber geldi sedire oturdu. Onların kahvaltılarını bitirmelerini bekledi. Onlar kahvaltıyı konuşarak bitirdiler. Berber çantasından tertemiz patiska bir önlük çıkardı. Mehmet'i bir sandalyeye oturtup önlüğü boynuna taktı. Önlük de sabun kokuyordu. Sakalını bol köpürterek keskin usturasını ikide bir kılavlayarak Mehmet'i tıraş etti. Tıraştan sonra Mehmet tüy gibi hafiflemişti. Hocanın oğlunun şalvarını, kaçak İngiliz kumaşından ceketini, kundurasını giydi. Bir de kasket uydurdular ona. Atlara binip kasabaya yollandılar. Kasaba bağlık bahçelik bir yerdi. Portakal, limon, turunç bahçelerin içinde düzgün, bazıları da çok güzel beyaz badanalı evler vardı. Güzel camisi, ince minaresi sülün gibiydi. Büyük bir alanı, yeni yapılmış çarşısı, çakıl taşları döşenmiş caddeleri düzgündü. Atlarını alanın biraz ötesindeki büyük limon bahçesinin ortasındaki bir evin ahırına bağladılar, çarşıya indiler. Terziden Mehmet'e göre dikiş yerleri sırma işleme, İngiliz kumaşından bir şalvar buldular. Şalvarın kumaşı kaçak olaraktan Suriye'den geliyordu. Çok güzel bir de kundura, o da Suriye'den gelmişti. Bir Adana ayakkabısı da aldılar. Ceketi alacakları yer eski büyük bir dükkandı. O dükkan ceketler doğrudan İngiltere'den gelirdi. Dükkancı onları ta sokağın başında karşıladı. Allah bağışlasın, kim bu delikanlılar? Bu yeğenim olur, bu da onun arkadaşı. Yeğenimin babası Anavarza Ovası'nda oturur, çok variyetli bir kişidir. Bilirim, bilirim, Anavarza düzlüğü Çukurova'nın en verimli toprağıdır. Orada herkes zengindir. Öyledir, dedi Abdülselam Hoca. İşte bu benim aslan yeğenim, her şeyi tepti bana geldi. Dayısının yanına, bunun 7 kardeşi daha var. Ama ben en çok bu yeğenimi severim, Mehmet de beni sever. Senin gibi ermiş bir dayısı olur da insan onu kim sevmez, keramet sahibi. Estağfurullah, onu burada yer yurt sahibi edeceğim. Ayalini, ayalinin anasını da getirteceğim. Bu gurbet elde yalnız yalnız olmuyor. İnsanın yanında birkaç kişisi bulunmalı. Zeynullah Efendi bu kasabanın en eski dükkancısı, en köklü kişisiydi. Dükkanı da kasabanın odak noktasıydı. Kasabada ne oluyor, ne bitiyorsa burada biliniyor. Bilinmeyen ne varsa da bu dükkandan bütün kasabaya, bütün ovaya yayılıyordu. Bütün ovanın dedikodusu, ölümü, kalımı burada birikiyor. Bütün ovaya da buradan dağılıyordu. Toros'un en yalnız tepesinde bir olay geçsin de Zeynullah Efendi'nin dükkanına gelmesin. Önemine göre de buradan Adana'ya, Mersin'e, Osmaniye'ye, Kozan'a, Kadirli'ye dağılmasın. Çok çok önemliyse olay, mümkünü yoktu ki Ankara'yı bulup Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kulağına kadar gitmesin. İşte Abdülselam Hoca bunun için inceden inceye bir rapor verir gibi öz bir yeğeni Mehmet'i Zeynullah Efendi'ye anlatıyordu. Demek böyle 7 tane yeğenin daha var. Ben de yiyen çok diye güldü Abdülselam Hoca. Bunlar bir tek kız kardeşimden. Allah bağışlasın. Zeynullah Efendi gaga burunlu, uzun sivri yüzlü, küçük kara gözlü, uzun boyunlu, tilki gibi her bir yanından hile akan, bu tavrını da hiçbir zaman saklamayan, durumuyla kendisiyle övünen, kendi kendisiyle barışık birisiydi. Dükkanın içindeki 4 koltuğun 4'ü de Marokendi. Yeşil koltukların ortasındaki oymalı masa da maundu. Koltuklardan başka büyük dükkanın içi sağa sola atılmış arkalıksız iskemle ve sandalyeyle doluydu. Efendim Zeynullah Bey kardeşim, yeğenim Mehmet'e çok güzel bir İngiliz ceketi lazım. Maluma bizim burada olan elbiseler Türkiye'nin hiçbir yerinde, Ankara'da bile yok. Maluma ben bizim Mehmet'e haber gönderdim ki aman sen ol, oralardan elbise falan alma dedim. İyi yapmışsın. Mehmet'e döndü. Senin dayın hoca ama cin gibi, anasının gözü bir hoca. O çok siyaset bilir. Eğer o hoca değil de başka bir şey olsaydı bu Türkiye'yi toptan zapt eder, emrine alırdı. Padişah olurdu şu Çukurova'ya. Çukurova istiklalini ilan ederdi. Dayım bilir, Londra'da lordların giyindiği mağazalarda ne varsa bende de vardır. Paris'te aristokratlar ne giyiyorlarsa sen benden de giyinebilirsin. Çırağını dükkanın aşağı katına gönderdi. Delikanlı elinde pırıl pırıl askılara takılı bir yığın ceketle geldi. ''Kalk ayağa Mehmet yavrum'' diye sertçe buyurdu Zeynullah Efendi. Delikanlının iki eliyle havada tuttuğu bir ceketi aldı, askıdan çıkardı, Mehmet'e giydirdi. O olmadı, ötekini aldı. Delikanlının elinde ne kadar ceket varsa kendi kendine omurdanarak Mehmet'e giydirdi, giydirdi, çıkardı. ''Olmadı, bunlar benim Abdülselam kardeşimin yakışıklı dal gibi yeğenine layık değil. Al bunları da sandıktakileri çıkar getir.'' 3 tane sandıktan çıkan sayısız ceket denendikten sonra Zeynullah Efendi bir çığlık attı. Bulduk diye sevincinden titredi. Bak kalıp gibi oturdu. Mehmet'in çenesini kaldırdı, gözlerinin içine baktı. Rengini beğendiysen tamam dedi. Mehmet çok beğendim dedi. Çok güzel. Sen sağ ol Zeynullah Efendi, çok zahmet ettin. Koynundan bir büyük kese çıkardı. Kaç para dedi. Bende kağıt para yok, altınım var. Altın da olur, olur dedi Zeynullah Efendi. Abdülselam Hoca, dur yeğenim dedi. Sen keseni cebine koy. Bu kadar küçük şeyler izin ver de dayın ödesin. Doğru diye onayladı Zeynullah. İnsanın böyle bir dayısı olur da ne kadar zengin olursan ol. İnsan hiç onun huzurunda keseye davranır mı? Mehmet bir kız gibi utandı. Büzülerek kesesini iç cebine attı. Mehmet ceketi çıkardı. Koltuklara oturdular. Çaylar geldi. Birkaç da gömlek. Var dedi Zeynullah efendi. Hem de İngiliz. Daha önceki gün Kaptan Roberto getirdi. Aşağıya Mehmet'in bedenine uygun son gelen gömleklerden 3 tane getirmesini buyurdu. Bundan hemen sonra da sabırsızlıkla dedikoduya geçtiler. Zeynullah efendi sordu. Dulkadiroğlu Şakir Bey'den ne haber? Konağını bitirdi mi? Bitmez o konak diye kahkahayı bastı hoca. Konağın bir parçası bitiyor, Şakir Bey karşısına geçiyor, yemeden içmeden o biten kısmı 3 gün bir hafta seyrediyor, ardından da ona bitişik ondan daha güzel bir kısma başlıyor. Konak uzadı gitti. İstanbul'dan mimarlar, Mardin'den, Diyarbakır'dan taşçı ustaları getirmiş, doğru mu? Bilmem, belki doğrudur. Ya muallim Zeki Necat'la arası? O muallimi öldürteceğim diyormuş da başka bir şey demiyormuş. Benim bildiğim Şakir Bey o fıkara muallimi de isterse Fevzi Paşa, İsmet Paşa'yı da öldürtür. Muallim de öyle yabana atılacak bir zat değil, gözü kanlı birisi. Kolay kolay Şakir'e pes diyeceğini sanmıyorum. Gene binlerce dönüm çeltik ekecekmiş aşağıya ovaya. Bu sefer de 9 köy su altında kalacakmış. Mehmet onların konuşmalarından çeltik ekerek 9 köyü su altında bırakmaktan, Dulkadiroğlu Şakir Bey ile muallim Nejat'ın ne yüzden çatıştıklarından bir şey anlamıyordu. Zeynullah Efendi ile Abdülselam Hoca durmadan fincan fincan çay içerek tam öğleye kadar Şakir Bey ile muallim Nejat'ı konuştular. Öğleyi az geçe daha ezan okutmamıştı. Abdülselam Hoca bir avuçtan daha çok saatinin altın kordonundan tuttu, çekti. Altın mineli işlemeli saatini çıkardı. Kapağını fiyakalıca açtı. Daha öğleye çok var. Haydi çocuklar kebapçıya gidelim. Daha kebapçı dükkanına yaklaşırlarken burunlarına közde pişen kuzu yağı kokusuyla sumak, acı biber, limon çiçeği kokusu geldi. İçeri girdiklerinde tertemiz giyinmiş bir garson onları saygıyla karşıladı, yer gösterdi, oturdular. Mehmet biraz sonra başını kaldırıp da karşısına bakınca iki şaşkın gözün kendisine dikildiğini gördü. Yüzü kül kesildi. Mehmet bu yüzü bir yerlerden anımsıyordu. İki çift göz birbirine öylece bir süre takıldılar, kaldılar. Mehmet adamın kendisini bir iyice tanıdığını, tanıyınca da şaşkınlıktan küçük dilini yuttuğunu anladı. Ne yapacağını bilemiyordu. Kimdi, neciydi bu adam? Tanıyordu. Bir yerlerde bu adamla bir araya gelmişler, konuşmuşlardı. Ama kimdi bu kişi? Derken adam Mehmet'in allak bullak bakışları altında ayağa kalktı, dışarıya çıktı. Mehmet de ayağa kalktı. Büyülenmişçesine onun ardından gitti. Adam önce çarşıya yöneldi. Mehmet bu kadar çabuk yürüyen hiç adam görmemişti. Adam caminin kapısına varınca Mehmet'in arkasından geleceğini biliyordu ki belli etmeden başını usulca çevirdi, ona baktı. Camiye girmeden yandaki asma dallarının üstünü boydan boya örttüğü sokağa saptı. Öndeki adam yürüyor, Mehmet onun arkasından koşuyordu. Adam bir yan sokağa daha saptı, Mehmet de arkasından. Bir cadde geçtiler, bir alanı döndüler, onları böyle görenler durup seyrediyorlardı. Bir hıltanlığa düştüler, ardından bir zıncarlığı aştılar, bir suyu geçtiler, bir bataklığı dolandılar. Mehmet bir kamışlıkta adamın izini yitirdi. Ayakta kalacak hali kalmamıştı. Bir hendeğin sekisine oturdu. Kasabaya döndüğünde bitkindi. Hoca ile Müslüm'ü camide buldu. Ne o Mehmet, bu halin ne? Beni tanıdı dedi. Kim o seni tanıyan? Biliyorum da kim olduğunu çıkaramıyorum. 5. dizinin sonu. Sayfa 116.